Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyenler, Çalışanların Dünyası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Nurettin Çetin, teknik masada sizlere sesimizi Ayhan Taşçı iletiyor ve ben Tarkan Zengin. Bugün programımızda memur sendika istatistiklerini konuşacağız. 2020 yılının memur sendika istatistiklerinde sendikaların üye sayılarını, konfederasyonların üye sayılarını konuşacağız. Yine programımızın ikinci bölümünde ise mevsimlik tarım işçilerini ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını ve bunlara ilişkin yapılanları vaktimiz yettiğince sizlerle birlikte konuşacağız. Sevgili dinleyenler, Türkiye'de memur sendika istatistikleri her yıl düzenli olarak yayınlanıyor. Genellikle Temmuz ayında resmi gazetede yayınlanıyordu. 2020 yılında ise COVID-19'un etkisi nedeniyle bu süre ertelenmişti. Dolayısıyla 2020 yılının memur sendika istatistikleri 4 Eylül tarihinde resmi gazetede bir tebliğ olarak yayınlandı. Her sene zaten yayınlanıyor. Burada hangi konfederasyonun, hangi sendikanın ne kadar üyesi olduğu belirleniyor ve yetki de buradaki sayılara göre belirleniyor. Buna göre de sendikalar her iki yılda bir hem sendikaların yetkili olan sendikalar hem de yetkili olan konfederasyon hükümette bildiğiniz gibi toplu sözleşme görüşmelerini yürütüyor. Bu yıl toplu sözleşme yok, iki yılda bir yapılıyor. 2021 yılının Ağustos ayında memurlarla hükümet arasında çalışma şartlarını, ücretlerini belirleyecekleri toplu sözleşme yapılacak. Şimdi memur sendikalarında istatistiklerde göze çarpan bazı ayrıntıları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yılın memur sendika istatistiklerine baktığımızda bir önceki yıla göre yani 2019 yılına göre memur sayısının 84.837 kişi arttığını görüyoruz. Sendikalı olan memur sayısının da geçen yıla göre 20.979 kişi arttığını görüyoruz. Sendikalaşma oranının ise %66.79'dan %65.44'e düştüğünü görüyoruz. Burada şu dikkat çekebilir. Yani sendikalı kişi sayısı artmış olmasına rağmen sendikalaşma oranının düşmesinin nedeni nedir diye akla böyle bir soru gelebilir. Bunun nedeni de memur sayısının 84 bin kişi artmasına rağmen sendikalı sayısının 20.900 kişi artması. Yani bu memur sayısının sendikalı sayısından daha fazla artmasından dolayı toplamda sendikalaşma oranı düştü. Sendikalaşma oranlarına baktığımızda aslında Türkiye'de memur sendikaları istatistikleri 2002 yılından beri yayınlanıyor. Biliyorsunuz memur sendikalar kanunu 4688 sayılı kanun çıktığından itibaren Türkiye'de yaklaşık 18 yıl oldu. 18 yılda sendikalaşma oranında önemli gelişmeler yaşandı. Mesela 2020 yılını esas aldığımız takdirde 2020 yılında 1.357.000 toplam kamu görevlisi varken bunların sendikaya üye olan kamu görevlisi sayısı 650.000'di. Sendikalaşma oranı ise %47.94'tü. Yani her 100 çalışandan, 100 memurdan ancak 47'sinin sendikası vardı. Bu yıllar itibariyle yükseldi 18 yılda. 2020 itibariyle ise %65 oranında yani her 100 kamu çalışanının memurun sendikası var. Memurlarda sendikalaşma işçilere oranla gayet yüksek bir oran. Yine dünya geneline baktığımızda da dünyada en yüksek örgütlenmenin olduğu ülkelerde sendikalaşmanın %68-69 oranında olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'de memurların sendikal örgütlenme oranlarının gerçekten de çok yüksek olduğuna karar verebiliriz. Türkiye'de son özellikle 4 yıldır sendikalılaşma oranı az da olsa düşüyor. Yani şöyle, 2002'de %47 olan sendikalaşma oranı en yüksek noktasına 2016 yılında geldi. 2016 yılında memurların sendikalılaşma oranı %71.64'tü. 2016'dan itibaren az da olsa 1 puan, bazen 2 puan düştü. Ve bugün itibariyle %65'lere kadar geldi. Bunun çeşitli nedenleri elbette var. Sendikalara olan ilginin azalmasında özellikle memur sendikalarında yapılan toplu sözleşmeden üye olanın da olmayanın da eşit şekilde yararlanıyor olması sendikalara olan ilgiyi azaltan önemli faktörlerden bir tanesi. Yani çalışanlar bizzat toplu sözleşmeden ister üye olsun, ister başka bir sendikanın üyesi olsun ya da hiçbir sendikaya üye olmasın, her halükarda yapılan toplu sözleşmeden eşit şekilde yararlanıyor. Dolayısıyla bu durum çalışanlar arasında, yani sendikaya üye olmamın yani bana ne tür bir faydası olacak gibi bir soruyu sormalarına neden oluyor. Bu nedenle sendikalara ilginin giderek azaldığını görüyoruz. Yani özellikle son 4 yıl içerisinde memur sendikalarında bu sendikalılaşma oranındaki %71'den 65'lere, yani %6'lık azalmanın en temel nedeni bu. Elbette bunun dışında başka nedenler de var. Yani sendikaların çalışanların gerek ekonomik sosyal haklarına gerekse diğer haklarında yeterince bu konularda faaliyet yürütmemesi de yine üyelerin sendikalara olan ilgisini azaltabiliyor. Yine Türkiye'de bazı sendikalar var. Sendika algısını olumsuz halde maalesef olumsuza dönüştürüyorlar. Yani üyenin menfaatinden daha çok ideolojik bir takım takıntılar nedeniyle onların peşinde koşuyorlar. Bu nedenle de sendikaların bu imaj kaybı da yine üyelerin ilgi duymasını azaltan faktörlerden. Ama tekrar edelim, tüm bu olumsuz etkilere rağmen Türkiye'de memur sendikal örgütlenmesinin çok yüksek bir oranda olduğunu ifade etmiş olalım. Hele mevcut yasal düzenlemeler içerisinde memurların toplu sözleşmeden yararlanma biçimlerindeki düzenleme de dikkate alındığında sendikalaşma oranlarının önemli oranda yükseldiğini ifade etmiş olabiliriz. Eğer 2019 ile 2020 yılını kıyasladığımızda böyle bir tablo çıkarken 2002 yılına göre kıyasladığımızda da şöyle, 18 yılda memur sayısı 1.270.605 kişi arttı. Yani şöyle diyebiliriz, 2002 yılında toplam kamu görevlisi sayısı 1.357.000'di. 2020 itibariyle bu sayı 1.276.000 artarak 2.633.000 kamu görevlisine çıktı. Yine 2002-2020 kıyaslamasında sendika üyesi kamu görevli sayısı da 650.000'den 18 yıl içinde 1.723.000'e çıktı. Burada da 18 yılda yaklaşık 1.072.000 yeni sendikalı memur sendikalarına üye oldu. Kamu görevlisi sayısı bakımından 18 yılda artışı yüzdelik dilimler halinde hesapladım ben. Bu da %94'e tekabül ediyor. Ama sendika üye sayısında ise 1 milyon 72 binlik bir artışın yüzdelik dilim haline dönüştürüldüğünde %164 arttığını görüyoruz. Bu da Türkiye'nin son yıllarda hem yasalardaki örgütlenmenin önündeki bir takım engellerin kaldırılması hem de yasal bazı düzenlemeler, yine bir takım sendikal faaliyetler çalışanların ilgisini azalttı. Az önce söylediğimiz tüm olumsuzluklara rağmen bu ilginin de hem sendikaların üye sayısına hem de kamu görevlisi sayısına etki ettiğini de görebiliyoruz. Memur sendika istatistiklerinde konfederasyonların ve memur sendikalarının üye sayılarına baktığımızda da karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Yine bu resmi istatistiklerde kurulu memur konfederasyon sayısı 12. Ama ben en fazla üyeye sahip 3 konfederasyonun üye sayısından bahsedeceğim. Bir de az önce söylediğimiz gibi bu istatistiklerin önemi yetkili sendikaların belirlenmesinde ve yetkili konfederasyonun belirlenmesinde ölçü alınan bir veri bunlar. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimizde en fazla üyeye sahip konfederasyon memur sen. Memur senin üye sayısı 1 milyon 13 920 üyesi var. Yani 1 milyonu aşkın üyesi var. Türkiye Kamu Sen ikinci sırada 426.100 üyesi var. Yine Keskin 137.242 üyesi var. En fazla üyeye sahip 3 konfederasyon bunlar. Bunların dışında da hem diğer konfederasyonlar var hem de hiçbir konfederasyona üye olmayan bağımsız sendika dediğimiz sendikalar da var. Sendikalara da baktığımızda biliyorsunuz memur sendikalarının örgütlenme biçimi hizmet koluna göre örgütleniyorlar. Türkiye'de 11 hizmet kolu var. Yani daha çok işte alanlarına göre işte eğitim ve öğretim hizmet kolu, yerel yönetimler hizmet kolu, bayındırlık ve imar hizmet kolu gibi, sağlık ve sosyal hizmet kolu gibi çeşitli kollara ayrılıyor 11 kol. Bu 11 sendikanın tamamında da yine memur sene bağlı 11 sendikanın yetkili olduğunu görüyoruz. Bu istatistiklerde son yıllarda hem konfederasyon olarak hem de tüm sendikalar olarak memur sen ve memur sene bağlı 11 sendikanın yetkili olduğunu görüyoruz. Burada da tabii sendikaların da aynı zamanda kimi sendikalar üye kaybediyor, kimileri üye kazanıyor. Onların da yine istatistiklerde yansımalarını görüyoruz. Burada tabii Türkiye'de özellikle sendikaların bu vesileyle aslında sorunlarını da konuşmak gerekiyor. Türkiye'de memur sendikalarının özellikle çalışanların ekonomik ve sosyal haklarıyla ilgili sendikalardan en önemli beklenti bu. Sorunlarının çözülmesini bekliyorlar. Hukukla ilgili yaşadığı sorunlarda sendikaların kendilerine destek olmasını bekliyorlar. Yine yasalarda örgütlenmenin önünde bazı engellerin kaldırılmasını talep ediyorlar. Ama az önce söylediğim gibi sendikaların bu noktada en önemli üzerinde durduğu şey toplu sözleşmeden yararlanmanın belli bir hukuki çerçeve içerisine oturtulması. Bunun özellikle evrensel hukuk çerçevesinde oturduğu bir yer de var. Türkiye'de işçi sendikalarında toplu sözleşme uygulamalarında herhangi bir toplu sözleşmeden yararlanmak için ya o sendikaya üye olmak gerekiyor, yetkili sendikaya onun yaptığı toplu sözleşmeden yararlanmak için üye olmak gerekiyor ya da başka bir sendikanın üyesiyseniz eğer o sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu sözleşmeden yararlanma imkanı var. Bu aslında evrensel bir çalışma hayatı normu aynı zamanda. Türkiye'de de 1963 yılından beri işçi sendikalarında uygulanan bir sistem, yani yaklaşık 57 yıldır işçi sendikalarının toplu sözleşmeli grevli sendikal haklarını elde ettikleri dönemden itibaren uygulanan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun gelmesi sendikalara hem ilgiyi artıracaktır hem de yetkili sendika olmanın önemini biraz daha ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Bu yapıldığı takdirde memur örgütlenmesinin, ben zaten yüksek olan memur sendika örgütlenmesinin artabilme ihtimalinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde sanki örgütlenme cezalandırılmış gibi olabiliyor. Yani şöyle düşünün, yetkili sendikalar toplu sözleşme için çalışıyor. Masada çalışanların haklarını savunuyor ve bir toplu sözleşme yapıyor. Bu toplu sözleşmeden de üye olan olmayan herkesin yararlanması elbette sendikacılığın o özendirici yönünün göz ardı edilmesine neden oluyor. Eğer bu değiştiği takdirde Türkiye'de sendikal örgütlenmenin ben daha rayına oturacağını düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, Çalışanların Dünyası programına kısa bir ara veriyoruz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, Çalışanların Dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde mevsimlik tarım işçilerini konuşacaktık. Mevsimlik tarım işçilerinin mevcut durumları, yaşadıkları sorunlar, bunlara ilişkin yapılanları sizlerle birlikte konuşacağız. Ülkemizde her yıl yaklaşık 485 bin mevsimlik tarım işçisi, bu aileleriyle birlikte bazen 1 milyonu bulabilen bir kitle, her yıl belli dönemlerde Türkiye'nin başka şehirlerine işte tarla ürünleri başta olmak üzere ekim yapmak için, işte ağaçlardan meyve toplamak için, ilaçlama için giden çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Aslında biz bunları, özellikle mevsimlik tarım işçilerini, çeşitli trafik kazaları geçirdiğinde, özellikle haberlere konu olduğunda görüyoruz ama Türkiye'de her yıl yaklaşık 48 şehre 485 bin mevsimlik tarım işçisi, aileleriyle birlikte bu rakamın 1 milyona tekabül ettiği çeşitli raporlara da yansıyor. Kadın, çocuk, yaşlı, genç olmak üzere. Bunların seyahat ettiğini, göç yollarında seyahat ettiğini görüyoruz. Aslında mevsimlik tarım işçiliğinin Türkiye'deki hikayesi 1950'li yıllarda özellikle göçle birlikte başlıyor. O döneme kadar daha çok kendi topraklarına bağımlılık var, nüfus az, göç etme durumu söz konusu olmadığı için insanlar kendi topraklarıyla ihtiyaçlarını görmeye çalışıyorlar. 50'li yıllardan sonra özellikle tarımdaki modernizasyonun etkisi, daha fazla tarım alanının arazilere, tarım arazilerinin artması, yine özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gibi hızlı nüfus artışının getirdiği ve arazi bölüşümlerinde de bu nüfus artışına bağlı olarak daha az araziye sahip olmak hem istihdam alanını hem tarım alanlarını sınırlamıştı. Bu yüzden insanlar özellikle Çukurova'da başladı bu. Pamuk üretiminde önce mevsimlik tarım işçilerinin hikayesi başladı. Sonra Türkiye'nin bugün itibariyle neredeyse bütün ürünlerinde hasat dönemlerini içine alacak şekilde genişledi. Yani aslında biz her ne kadar mevsimlik tarım işçilerine geçici desek de öyle mevsimlik tarım işçileri var ki yani kendi şehirlerinden yola çıktıklarında örneğin herhangi bir şehrimizde diyelim ki soğan ekimi yapıyor, bir başka şehirde kayısı toplamayı yapıyor, bir başka şehirde diyelim ki karpuz toplamayı yapıyor. Yani yılın neredeyse önemli bir bölümüne yayılan büyük bir kitleden ve önemli bir işten bahsediyoruz aslında. Burada tabii insanlar aileleriyle birlikte gidiyorlar. Yani kadın, çocuk, yaşlı, genç ve bunların bulundukları yerlerde çeşitli sorunları oluyor. İşte ulaşımdır, barınmadır, ücretleriyle ilgili yaşadıkları bazı sorunlar var. Bütün bunlara ilişkinde sürekli bir takım hem yasal düzenlemeler yapılıyor hem çalışmalar yapılıyor. Bugün biraz da özellikle bu konuda yapılan son yasal düzenlemeleri ve özellikle 2017 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi var ve son derece önemli maddeleri içeriyor. 36 maddeden oluşan bir Başbakanlık Genelgesi bütün valiliklere ve kamu kurumlarına mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yapılması gereken ödevleri, görevleri burada yazıyor. Bu bakımdan da son yıllarda özellikle bu konunun daha düzenli bir sistem haline dönüştüğünü görüyoruz. Genellikle mevsimlik tarım işçilerinin yolculukları Nisan ve Mayıs aylarında başlıyor. İşte önceleri genellikle kamyonlarla yapılıyordu bu yolculuklar. Daha sonra denetimlerin artması, yasal düzenlemelerin çıkarılmasıyla birlikte şimdilerde şöyle oluyor. Yani mevsimlik tarım işçilerinin bindiği araçlar, başka araçlar, onların yatakları, kilimleri, mutfak eşyalarını ve diğer eşyalarını yükledikleri minibüsler farklı olabiliyor veya arkasından bir ekleme yaparak yolculuk yapıyorlar. Bu yolculuğun tehlikesini azaltan bir etkisi oldu. Kaza sayılarını da azalttı, ölüm sayılarını da azalttı. Şimdi tabii mevsimlik tarım işçilerinin çalışacakları yere gidene kadar böyle bir sorunları vardı. Bunlar önemli ölçüde çözüldü. Bir de çalışacakları yerlere vardıklarında yaşayacakları barınma yerlerine ilişkin sorunları vardı. Bunları da biraz sonra bu Başbakanlık Genelgesi'nde konuştuğumuzda daha iyi anlaşılacak ama bu işçiler çalıştıkları dönemde tüm zamanları açık alanda geçiriyorlar. Yani burada işte mutfak, tuvalet, banyo gibi bir takım imkanların olması lazım. Suya erişimin olması lazım. Bütün bunlarla ilgili de yine hem ilçe ise kaymakamlık, ilse valiliklere bu konuda önemli görevler verildi. Çalışma ilişkilerinde ise özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ilişkilerini elçi dediğimiz tarım elçisi ya da dayıbaşı olarak onların adlandırdığı aracılar yapıyor. Onlarla işverenler arasında bir köprü görevi görüyor. Bu ilişkilerde özellikle burada da bazen sorunlar olabiliyor. Bazı işçilerin ücretlerini alamadıkları zamanlar yaşanabiliyor. Buna ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede 2017'deki Başbakanlık Genelgesi'nden önce yine 2010'da çıkarılan mevsimlik tarım işçilerinin özgün durumları ile ilgili sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Başbakanlık Genelgesi var. 6 sayılı genelge yayınlandı. Burada da yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin çözümler geliştirildi. Özellikle işçilerin barınma sorunları, çocuklarının eğitime erişme imkanları, sağlıkta erişim imkanları hayata geçirildi. Yine bazı yörelerde elektrik ve su bağlantıları, işte seyyar okullar, seyyar tuvalet ve banyolar yapıldı. Bütün bunlara ilaveten de 2015 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Benim de danışman olarak görev yaptığım mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını araştırma komisyonu kuruldu. Ve burada da komisyona katılan bütün milletvekillerinin ortak oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu rapor kabul edildi. Ve bu rapor çerçevesinde 2017 yılında Başbakanlık Genelgesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, yine bakanlıklara gönderildi. Şimdi isterseniz bu genelgeden biraz bahsedelim. Genelge 36 maddeden oluşuyor. Bu maddelerin kimisi doğrudan valiliklere, kimisi kaymakamlıklara, kimisi de bakanlıklara talimat sayılabilecek bir nitelik taşıyor. Başında şöyle bir cümle var. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka illere giden vatandaşlarımızın ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir deniyor. Bu çerçevede özellikle barınma konusunda şu söyleniyor. Valiliklerce mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde eğitim ve sosyal faaliyetleriyle işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel prefabrike, betonarme ya da çelik iskeletli yeterli büyüklükte bir bina ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturulması sağlanacaktır. Şimdi bunu biz özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda çalışırken de görmüştük. Özellikle bazı illerimizde gerçekten çok güzel örnekler yapmışlardı. Hem valilikler hem kaymakamlıklar ortak alanlarda işte çeşitli imkanlar var. İşte bulaşık makinesinden çamaşır makinesine kadar etrafı güvenlikli ve ortak alanların dışında da onların geçici barınabilecekleri yerler de söz konusu. Yine bu Başbakanlık Genelgesi bu geçici yerleşim alanlarının sel ve su baskını gibi doğa olaylarından olumsuz etkilenmeyecek yerlerde olmasını söylüyor. Bu kapsamda talep edilecek ve Maliye Bakanlığı'nca uygun görülen taşınmazlar da belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere tahsis edilecektir deniyor. Yani devletin kendi arazileri üzerinden de bu tür barınma alanlarının oluşturulması söyleniyor. Yine bu geçici yerleşim alanlarına su ve elektrik hizmeti verilmesine ilişkin de abonelik ve kullanım bedelleri de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile il özel idareleri bütçelerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca aktarılan ödeneklerden karşılanacağı söyleniyor. Yani hem yerler hem barınma alanları hem de bu tür özellikle su ve elektrik aboneliği gibi sorunların da devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor. Yine genelgede özellikle sağlıkta erişime ilişkin önemli düzenlemeler var. Şöyle söyleniyor, İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları, aşılamalar, gebe bebek ve çocukların izlemleri yaptırılacak, üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütülecek. Bu hizmetlerin ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır. Ayrıca mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamı sağlanacak ve hizmet ihtiyacına göre personelin çalışma saatleri düzenlenecektir. Sağlık hizmeti sunulan bu mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin TC kimlik numaraları her hizmet sunumunda alınacak. Kişi bazında sunulan sağlık hizmetinin türü, ancak burada bir şeye dikkat edelim. Buradaki teşhis, tanı, tedavi ve benzeri kişisel veriler olmayacak bu bilgiler içerisinde. Bu hizmetin verildiği sağlık birimi yer bilgisiyle birlikte mevsimlik tarım işçileri bilgi sistemine, buna e-metip deniyor, aktarılacak. Bu bilgilerin e-metip'e sürekli ve eksiksiz şekilde aktarılması için teknik altyapının kurulması çalışmaları da dahil olmak üzere her türlü düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Bu özellikle mobil sağlık ekipleri ve mevsimlik tarım işçilerinin gittikleri yerlerde sağlık hizmetine erişmeleri için bu sistem kullanılıyor. Yine ailelerin özellikle sosyal hizmetler kapsamında bilgilendirilmesini sağlamayı bu genelge emrediyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerden de yararlandırılmaları öngörülüyor. Bunun yanı sıra okul çağına gelmemiş çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından bu geçici yerleşim alanlarında görevlendirilecek çocuk gelişim uzmanlarınca eğitim ve bakım hizmeti sunulacaktır. Bu genelge çıktığında bunu bir bakanlık öngörüyordu. Şu anda birleştirildi biliyorsunuz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu görevleri yürütüyor. Yine az önce söyledik, mevsimlik tarım işçileri çocuklarıyla beraber, aileleriyle beraber buraya gidiyorlar. Dolayısıyla ve belli dönemde gitmiyorlar. Okul döneminde de aynı zamanda bu seyahatler yapıldığı için burada milli eğitime de önemli görevler veriyor genelge. Bunun en başında il milli eğitim müdürlüklerince öncelikle geçici yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal faaliyetler için oluşturulan binanın çocuklar için etkin bir eğitim merkezi olarak kullanılması sağlanacak. İşçilerin zorunlu öğretim çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan genelge hükümleri titizlikle uygulanacaktır. Biz bu çerçevede gezdiğimiz özellikle mevsimlik tarım işçilerinin toplu alanlarında bu ortak eğitim salonlarını da gördük. Orada özellikle okul öncesi çocukların da, eğitim alan çocukların da ortak alanlarda bu tür eğitim ihtiyaçlarını da dikkate alan düzenlemelerde gördük. Yine bu genelge biliyorsunuz şartlı nakit transferi var eğitimde özendirici bir etki olsun diye. Bunların da uygulanması gerektiğini söylüyor genelge. Ya yani mevsimlik tarım işçisi olup başka bir şehre gitmiş olsa bile şartlı nakit transferinden yararlanacak. Yine çocukların okul kıyafetleri ve malzemeleri valiliklerce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla temin edilecektir diye valilere bu görevi veriyor. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların da rehberlik araştırma merkezi müdürlükleri tarafından eğitim imkanlarından faydalandırılmaları gerektiği yine genelge çerçevesinde düzenleniyor. Yine burada özellikle müftülüklerce mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması da yine bu genelge çerçevesinde düzenlenen maddeler. İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Jandarma Genel Komutanlığı'na da çeşitli direktifler veriliyor bu genelgeyle. Özellikle göç döneminde yolculukların güvenli, sağlıklı geçmesi için, göç alan ve veren yerler arasındaki trafik denetimlerinin artırılması, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontrollerin yapılması, bulundukları yerlerde güvenliklerinin sağlanması gibi bir takım görevleri kolluk kuvvetlerine veriyor. Yine burada Çalışma ve İşkur Müdürlüklerine de bir takım önemli görevler veriliyor. Burada özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu çerçevesinde işçilerin çalışma ve sosyal güvenlik açısından mevcut durumlarıyla ilgili yürütecek çalışmalarla iyileştirilmesi, çocuk işçilikle etkin bir mücadele edilmesi gerektiği de yine bu genelge çerçevesinde kurumlarımıza söyleniyor. Yine hani bütün maddeleri elbette saymamız mümkün olmayacaktır. Vaktimiz buna el vermeyecektir. Valilikler bünyesinde bürolar oluşturulması ve bu bürolar arasında bir kişinin koordinatör olarak görevlendirilmesi, bu kişinin isim ve bilgilerinin de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği söyleniyor. Bu da özellikle bu çalışmaları koordine etmek, düzenlemek açısından da önemli. Bu büroların faaliyet alanları bir muhatap bulmak açısından da son derece önemli. Yine EMTİP dediğimiz sistem içerisinde çeşitli projeler yapıp buraya bildirildiği takdirde valiliklere çeşitli kaynakların da aktarıldığını ifade etmiş olalım. Dolayısıyla mevsimlik tarım işçileri vatandaşlarımızın yaşadığı hem barınma, hem eğitim, hem sağlık, hem iş sağlığı güvenliği gibi bütün sorunlara ilişkin düzenlemeleri içeren bir genelge çıkarıldı. Bu genelge şu anda yürürlükte olan ve bu genelge çerçevesinde de çeşitli kurum ve kuruluşlar koordinasyonlu bir şekilde mevsimlik tarım işçilerinin var olan sorunlarını azaltma noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de mevsimlik tarım işçilerimize sağlıklı, huzurlu bir çalışma hayatı temenni edelim. Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Nurettin Çetin, teknik masada Ayhan Taşçı ve ben Tarkan Zengin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Çalışanların Dünyası.